Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Serap Akıncıoğlu.
Ben Gülay Pınarbaşı.
Her zaman olduğu gibi hayırlara vesile olmasını dileyerek bugünkü sohbet programımıza başlıyoruz inşallah.
Ben tüm Müslüman camiasının Ramazan bayramını kutluyorum inşallah. Bu bayramda küsler barışsın, herkes birbirini affetsin. Aynı zamanda tuttuğumuz oruçları Rabbimiz kabul etsin. Allah günahlarımızı affetsin. Allah bizi affetsin ama biz de birbirimizi affedelim inşallah.
İnşallah Gülay Hocam, çok güzel söyledin. Ben tamamen senin tüm bu dileklerine katılıyorum inşallah. Benim de duam, dileğim inşallah hocamızın da hep bize öğrettiği bu bayramda yaşadığımız tüm güzellikleri hayatımızın sonuna kadar devam ettirelim. Mesela bayramda nasıl sabah erkenden kalkılıyor, yıkanıyor, tertemiz giyiniyor, herkes en güzel kıyafetini giyiyor. Tamam ama her zaman Müslüman temiz olsun, her zaman tertemiz olalım. Büyüklerimize saygı gösteriyoruz, küçüklerimize sevgi gösteriyoruz. Çok güzel, tamam ama her zaman büyüklerimize saygı gösterelim, küçüklerimize sevgi gösterelim. Bütün küsler barışı ödediğin gibi. Ama iki bayram arası hiç küsmeyelim. Birbirimizi hep affedelim inşallah. İşte onun için Gülay Hocam'la birlikte bugünkü programımızın konusunu affetmek olarak kararlaştırdık. Kur'an'ın yüzlerce mucizelerinden biri olan affetmek üzerine konuşacağız bugünkü sohbetimizde inşallah. Gülay Hocam, istersen önce Kur'an mucizeleri derken neyden bahsediyoruz, onu kısaca açıklayalım kardeşlerimize. Allah bundan 14 asır önce insanlara yol gösterici bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ve bizler de güzel Allah'ımızın bize indirdiği bu kitabı uyarak inşallah kurtuluşa erenlerden olmayı ümit ediyoruz Allah'tan. Şöyle Allah buyuruyor: kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Alemlere bir zikir, öğüt hatırlatma, hüküm üstün bir şereften başka bir şey değildir diyor Allah.
Kur'an çok anlaşılırdır. Allah'ın mucizesi olarak hiç değişmemiştir. Her çağda, her toplumda, her kültürdeki insanın anlayabileceği şekilde kolay anlaşılır bir dile sahiptir. Uslubu sadedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de uslubunu övmüştür ayetlerin. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz bu Kur'an'ı zikir, öğüt ve hatırlatma olarak düşünmek için, meal olarak söylüyorum daha doğrusu, kolaylaştırdık diyor. Yani kolay ve asıl amaç burada düşünmek, öğüt almak için inşallah. Kur'an'ın edebi dili de mükemmeldir. Rabbimizin Kur'an'daki hikmetlerinin benzeri yoktur maşallah. Bu da Allah'ımızın sözü olduğunu çok açık bir delilidir Kur'an'ın. Aynı zamanda şu son 21. ve 20. yüzyıl teknolojisiyle daha yeni ispatlanmış, yeni ortaya çıkmış birçok bilimsel olay ya da teknolojiyle yeni erişilen birçok bilgiye Rabbimiz 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla insanlığa bildirmiştir.
Tabii ki Kur'an bir bilim kitabı değildir. Ama bakıyoruz, Allah Kur'an'da ayetleriyle bize anlattığı bir takım bilimsel gerçekler ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle keşfedilmiştir. Bundan 1400 yıl önce Kur'an'ın indirildiği dönemde o dönemin bilimsel koşullarında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı bir takım bilgiler Kur'an'ın Allah sözü olduğunu ortaya koyuyor maşallah. Tabii ki bu mucizevi bilgilerin hiçbirinin olmasa da biz Kur'an'ın Allah sözü olduğuna kesin olarak iman ediyoruz inşallah. Ama bu Allah'tan bize bir güzellik öğrendikçe insanın imani coşkusu da artıyor. Ayrıca dini anlattığımız kardeşlerimizin de imanına vesile oluyor değil mi? Yabancılara anlatıldığında, Müslüman olmayan insanlara.
Evet.
Kur'an'ın mucizelerini öğrendiğinde hatta birkaç mucizeyi öğrenip Müslüman olanlar var maşallah. Hakikaten de Kur'an'ın indirildiği 7. yüzyılda Arap toplumu bilimsel konular hakkında çok yetersizdi. Daha çok hurafeye ve batıl inançlara dayalı bilgilere sahipti.
Allah ayetinde kovmuş şeytandan Allah'ım, Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yarattı diye bildirmiştir. Bakın, o dönemde Arap toplumu bilmiyor, işte iki kazığın üstünde evet, dünya tutuluyormuş, gökyüzü tutuluyormuş gibi. Halbuki Allah ayetiyle indiriyor. Daha sonra gelişen bilim ve teknolojiyle insanlar doğruyu anlıyorlar. Yani insanları bilgi, çok fazla bilgi Kur'an aracılığıyla verilmiştir. Gerek astronomi, gerek fizik, gerek biyoloji hakkında çok az şey bildikleri dönemde Kur'an evrenin yaratılışından, işte insanın yaratılışına kadar, yeryüzündeki dengelerden daha sayı, tabii, yani daha da genişletebiliriz birçok konuda kilit bilgiler içermekteydi inşallah.
Evet. Gülay Hocam, istersen şimdi affetmenin insan bedenine faydalarıyla ilgili, evet, konumuza başlayalım. Gerçekten çok güzel bir Kur'an mucizesi.
Evet.
Ben konuya iki ayet söyleyerek başlamak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Sen af veya kolaylık yolunu benimse, İslam'a uygun olanı örfe emret ve cahillerden yüz çevir. Araf suresi 199. Bir başka ayette kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nur suresi 22. Maşallah.
Bak senin söylediğin ayette çok önemli. Allah affetsinler, hoş görsünler diyor. Rabbimiz affetmeyi emrediyor. Bu bir farz Müslümanlar için inşallah. Affetmenin kelime manasını aslında herkes bilir. Fakat Kur'an'daki anlamıyla affetmeyi inşallah Müslümanlar tam hakkını vererek yapıyor. Tabii. Çünkü affetmenin çeşidi de var. Yani affetmenin sağlığa olan faydalarını anlatalım mı? Affetme konusu üstünde de detaylı duralım. Şimdi Kur'an ahlakına uzak yaşayan bazı insanlar affetmek konusunu son derece zor görürler. Yani nasıl affedebilirim? Hmm. Ya da kategorileri vardır. İşte şu konuları affederim de bu konuları affedemem. Ama işte şey derler, bu konuda artık affetmem mümkün değil diye böyle kategoriye ayırırlar. Halbuki Müslümanlar için, Allah rızası için tamamıyla af söz konusudur. Yani affederler. Yani şarkıları, şiirleri de geçmiştir. Mesela şey mantığında, asla affetmem. Ya seversem hani tam severim ama bir yanlış görüldüğünde de tamamen silerim mantığında. Öyle bir şey Müslümanlığı olmaz yani. Söz konusu bile değildir. Her ne olursa olsun, çünkü insan gerçekten hata yapmaya meyyal bir fıtratta yaratılmış. Aciz, hata yapar, eksik yapar. Allah rızası için affedeceksin. Öbür türlü nasıl oluyor? Yani tamamen silerim biter mantığında bu sefer karşı tarafı kaybetmiş olsun. İkinci bir kişi, onu da kaybetmiş olursun manen. Ama affedip gerçekten şefkat, merhamet gözüyle bakarsan karşı taraf da sana saygı duyar. Allah zaten her şeyden önemli olan yani rızasını kazanmış olursun. Bu güzel ahlak özelliği bütün herkese yayılsın. Yoksa gerçekten o affetme mantığı övünülerek işte şarkıya geçecek söz değil. Yani bunun neyine övünüyorsun?
Tabii. Yani dediğin çok doğru. O yönde düşünmeyecek olan varsa bile o şarkılarla, türkülerle öyle bir de toplum psikolojisi oluyor. Yani o yönünü öğreniyor.
Evet.
Çok doğru söylüyorsun. Allah bir ayetinde de bak, Kur'an'da kim sabreder ve bağışlarsa şüphesiz bu azmedeğer işlerdendir diyor. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şura suresi 43. ayetteydi. Mesela Allah bu ayetiyle de aslında affetmenin üstün bir ahlak özelliği olduğunu ve büyüklük, olgunluk olduğunu da bize bildiriyor.
Tabii.
Dolayısıyla Müslümanlar affedici, merhametli olmakla mükelleftir senin de dediğin gibi. Yani hatta başka bir ayette de kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ali İmran suresi 134. ayette.
Bu arada sen o ayete bakarken benim de aklıma şey geldi. Senin bir önceki söylediğin ayette Allah'ın affetmesini sevmez misin? Allah'ımız çok affedici, çok bağışlayıcı. Evet. İnsan hemen Allah'tan bağışlanma diyor, hemen affetsin istiyor. O zaman biz niye affetmiyoruz? Tabii. Biz de affedici olacağız ve affetmek zaten Allah'ın ahlakı. Niye Allah'ın güzel ahlakıyla ahlaklanmayayım? Tabii. Niye affetmeyeyim? Tabii. Sen ayeti okuyabilirsin.
Maşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlanmayla vazgeçenlerdir diye Allah buyuruyor. Ali İmran suresi 134. ayette. Bakın burada aslında bir detay var. Müslüman hata olarak öfkelenebiliyor. Demek ki o zaman hani hata yapmayacak diye bir şey yok. Öfkelenmeyecek diye. Tabii. Ama hemen Allah'a sığınacak. Öfkesini yenecek. Şeytandan Allah'a sığınacak. Allah'ım bana yardım et diyecek. Hakkından feragat edecek. Yani senin de söylediğin gibi bağışlayacak ama kerhen bir bağışlama değil. Hakkından feragat ederek bağışlayacak inşallah. Mesela öfke geldiğinde şimdi bazı kardeşlerimiz de bu sefer de kendi kendilerine öfkeleniyorlar. Şimdi öfkelenmemem lazım, affetmem lazım ama hani nereden çıktı bu diye bu sefer kendilerine öfkeleniyorlar. Halbuki insanız biz, tabii ki aciziz, hatalarımız olacak, eksikliklerimiz olacak. Tabii. Allah Müslümanlar asla öfkelenmezler demiyor ki, öfkelerini yenerler diyor.
Tabii.
Demek şeytanın insanın üzerinde böyle bir etkisi olacak ama Müslüman hemen Allah'a sığınıp af yolunu benimseyecek. Tabii. Yani öfkesini yenecek.
Evet. Bir de tabii ki öfkesini tutup yenecek ama gerçekten yenecek, o çok önemli. Çünkü Allah'ın hikmeti, eğer ruhta bir şey yaşıyorsa onu istediği kadar yansıtmamaya çalışsın. Bir şekilde Allah yüzüyle, gözüyle, vücut diliyle anlatıyor. Mesela diyor ki, ben affettim diyor. Tamam, hani büyüklük bende kalsın, hatayı affettim diyor. Fakat içten affetmiyor. Mutlaka kelimelerine, bakışlarına, mesela o sevgideki sıcaklığına etki eder.
Tabii.
O bir elektriktir yani, istediği
Tabii.
kadar diliyle söylesin affettim diye. Ama ruhta işte Müslümanlar onu Allah rızası için ruhta tam affediyor. O zaman yine sıcak kardeşin, dostun oluyor. Az önce dediğim gibi yani kategorisi de yok, işte şu hatalar affedilir, bu hatalar affedilmez. Mesela Hazreti Muhammed, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Vahşi'yi affetmiş.
Tabii.
Hazreti Hamza'nın ciğerini söküyor savaşta, karşı tarafta, o an Müslüman değil. Sonra da pişman oldum diyor. Ben Müslümanım diyor. Allah'a iman ettim diyor. O zaman Müslüman için, Allah rızası için tamamen bitiyor. Zaten peygamberimizin ahlakı gerçekten çok güzel bir örnek. Hemen affediyor, ailesi affediyor, çevresindeki Müslümanlar affediyor. Artık dinde kardeşi olarak bakıyor.
Tabii.
Maşallah, çok güzel örnek. Ya da affetme deyince yine aklıma sevgili hocamız Sayın Erbakan geldi. Onun cenazesine vefat ettiğinde, görmüşsündür sen de, günlerce televizyonda gösterdi ve herkese röportaj yapıldı işte. Herkes duygularını, düşüncelerini bildirdi. Herkesin hem siyasi görüş olarak hem de farklı görüşlerden insanlar da vardı. Ortak olduğu tek nokta şuydu, çok affediciydi. Benim hep kafamda kaldı o. Hoşgörülüydü, ne olursa olsun bağışlardı diye. Çok değişik. Normalde farklı farklı mekanlarda
Tabii.
yapılıyor, farklı zamanlarda yapılıyor. Aynı zaman
Evet.
içerisinde de yani birbirlerinden
Kesinlikle.
Habersiz aynı şeyi söylüyorlar. Çok affedici, hoşgörücü
Maşallah.
diye. Demek ki çevresi tarafından da sevilmesinin nedeni o.
Tabii.
Maşallah, gerçekten de çok değerli bir insandı
Maşallah.
elhamdülillah.
Göreceğim, ben az önceki konu, anlattığım konuyla ilgili bir ayet söylemek istiyorum. Hani söylemiştim ya, öfkesini yenecek, Allah'a sığınacak, Allah'ım bana yardım et. Bana şeytandan şu an bir vesvese geldi, göğsümü aç diye. Mesela onunla ilgili bir ayet söyleyeceğim. İki tane ayet söyleyeceğim. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Eğer şeytandan yana sana bir kışkırtma, vesvese gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler, Allah'ı zikretip anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Aslında senin başta anlattığınla ilgili, hani affetmek zormuş gibi, halbuki değil. Allah'tan isteyecekler. Allah hemen kişinin samimi duasına, niyetine karşılık göğsündeki o sıkıntıyı alacak. Zaten çok kolay olacak kişi için. Hani zor görüp sakın hani affedemem gibi bir
Tabii.
şeye girmesin kardeşlerimiz inşallah.
Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla ilgili bir hadisinde, Cenab-ı Allah her kim güçlü iken affederse, Cenab-ı Allah da zorluk güçlük gününde onu affeder diyor.
Maşallah.
Allah kendi ahlakıyla ahlaklanmamızı istiyor. Allah affedici, biz de affedici olacağız inşallah. Yine ben bu konuyla ilgili ayet söylemek istiyorum. Kötülüğün karşıtı, kovmuş şeytandan Allah'a sığın. Kötülüğün karşıtı onun misli benzeri olan kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse, dirliği kurup sağlarsa, artık onun ecri Allah'a aittir. Yine başka bir ayette de, yine de affeder, hoş görür, kusurlarını yüzüne vurmaz, bağışlarsanız artık elbette Allah bağışlayandır. İşte Müslümanın dışarıdan farkı, yani cahiliye hayatından farkı, cahiliye hayatını yaşayan insanlardan farkı, karşı taraf %100 hatalı olsa da, yani hata payı aramayacaksın, %100 hatalı olsa da affediyor. Çünkü hatanın karşı misli benzeri olan kötülük diyor Allah. Yani bir hataya karşı aynı şekilde hatayla karşılık verilebilir. Ama kim affeder, ıslah ederse diyor, dirliği kurup sağlarsa, artık onun ecri Allah'a aittir. Belli ki Allah, inşallah umuyoruz, daha çok ecir verecek. Yüzüne vurmayacağız, bağışlayacağız. Hep sonunda da
Evet.
ayetin Allah bağışlayandır, esirgeyendir diyor. Çünkü gerçekten hataya hatayla karşılık verme, işte kibre kibirle karşılık verme, bir cedele girme, işte kavga, dövüş. Yani dünya tarihine bakıyoruz, ne oldu? Bugüne kadar savaşlar, kanlar aktı, ne oldu? Hiçbir şekilde, yani bu akılcı değil. Bir kere asıl şu noktaya ben değinmek istiyorum. Cahiliye hayatı yaşayan kişilerde mantık hakim oluyor. Müslümanlıkta ise vicdan hakim oluyor. Onun için affedici oluyoruz. Yani şu açıdan örnek vermek istedim. Mantık hakim olduğunda diyor ki, karşı taraf hata yapar. Tabii ki ben de ona karşılığını vereceğim, intikamımı alacağım ya da bunu hesabını mutlaka vermesi gerekir diyor. Burada peki şey ne diyorsun? Mantık diyor. Belki Müslüman'da vicdan vardı. %100 hatalı da olsa, ben Allah rızası için affedeceğim diyor. Sonucuna bakıyorsun, kardeşlik, sevgi, dostluk artıyor. Allah katında ecir alıyorsun. Mutlaka Allah dünyada göstermesi ahirette de karşılığını verir ama dünyada da bir güzellik oluyor. İnsan vicdanen, ruhen rahat ediyor. Üstüne böyle bir yük kalkmış gibi oluyor maşallah. Evet.
Şimdi Gülev Hocam söyledin ya hata payı, haklılık diye. Hocamızın da sürekli söylediği bir şey var. Kardeşlerim ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle affederken haklı olduğumuz anlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü zaten insan haksız olduğunda üstünde haksız olmanın getirdiği bir mafiyet oluyor, mazlumluk, sükunet oluyor. Ama kişi zaten haklı olduğunda, haklı olduğunu düşündüğü anlarda esas nefis kabarıyor. Öfkeye karşı açık hale geliyor. Ki aslında da hani %100 haklı diye de çok bir şey olmuyor. Mesela insan çok %100 haklı olduğunu düşündüğü bir anda samimi bir niyetle karşı tarafı dinlediğinde mutlaka onun da bir bildiği oluyor. Bir oluru oluyor. Onun için mutlaka olgunluk gösterip affetmek gerekiyor. Şimdi burada hemen üstadımızdan örnek vermek istiyorum. Bakın 31 Mart 1909 ayaklanması esnasında üstadımız Said Nursi yayınladığı makaleler ve askerlerle yaptığı konuşmalarda yatıştırıcı bir rol oynamasına rağmen olaya karıştığı iddia edilerek tutuklanıyor ve Divan-ı Harbi Örfi'de idam talebiyle yargılanıyor. Şimdi böyle bir durumda bile en güzel ahlakı gösteriyor. Tevekkül ediyor, Müslüman ahlakıyla olaylara tepki veriyor. Dolayısıyla hani olaylar karşısında öfkeye kapılmak, hakkını helal edememek zor bir şey değil. Bakın kendimize İslam büyükleriyle kıyasladığımızda bizim affetmeye çalıştığımız konu çok da küçük kalıyor aslında. Çok rahat yapabileceğimiz bir şey inşallah. Hemen üstadımızın ben bir sözünü okumak istiyorum burada. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Lemalarda sayfa 10'da.
Bizim dinimiz şefkat ve merhametin, sevginin hakim olduğu bir dindir. Affedici insanlar daha önce dediğim gibi etrafı tarafından da çok sevilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine karşı yapılan haksızlığı affeden kişinin Cenab-ı Allah ancak şerefini artırır diye. Belli ki Peygamberimiz de sünneti affetmek inşallah. İntikamcı kişiler çevrelerine zarar veriyor gibi görünüyorlar. Halbuki kendilerine zarar veriyorlar. İşte yeri ve zamanı geldi mutlaka bunun intikamını alırım mantığı bu yüzden yanlış. Çünkü bu bumerang gibi karşı tarafa attığını zannediyor. Dönüyor dönüyor kişinin kendini vuruyor. İşte bizim anlatacağımız konu da bugün konu daha yeni gelebildik. Bu son dönemimizde yapılan araştırmalarda ve gelişen bilimler bilim sonucu anladığımız kadarıyla affetmenin insan sağlığına çok fazla faydası var. Aynı zamanda dindar olmanın da insan sağlığına faydası var.
Hemen Güle Hocam ben bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan biraz anlatarak başlamak istiyorum konuya. Mesela yapılan araştırmalar affetmesini bilen insanların hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı olduklarını göstermiş. Stanford Üniversitesi'nde görevli bir bilim adamı Frederick Laskin ve ekibi San Francisco şehrinde oturan 259 kişi üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Ve orada denek olarak katılan insanlara 6 kez 1,5 saatlik oturumlarla onlara affetmenin önemi üzerinde özel bir sohbet yapılıyor. Onlara affetmeyi anlatıyorlar. Netice itibariyle deneye katılan kişiler kendilerine zarar veren kimseleri affettikten sonra daha az acı çektiklerini ifade etmeye başlamışlar. Dolayısıyla bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Affetmeyi öğrenen kişiler sadece duygusal olarak değil fiziksel olarak da kendilerini daha iyi hissediyorlar. Deneyin sonucunda stresten kaynaklanan uykusuzluk, baş ağrısı, sırt, boyun gibi kas ağrıları da mide ağrıları o denekler üzerinde hissedilir derecede azaldığı görülmüş.
Frederick Laskin'in kitabını ben de okumuştum. Orada tabii ki tıbbi bilimsel olarak açıklıyorlar ama intikam duygusunun soğukluğun insanların vicdanında, ahlakında, ruh ve beden sağlığında çok büyük tahribat oluşturduğunu aslında açık şuurla bakan bir insan görebiliyor. Kitabının hatta tanıtımında şöyle ifadeler vardı. Affetmenin sağlık ve mutluluk için ispatlı bir reçete olduğu. Yani insanları sağlık için reçete olarak ilaç gibi yani affedin diyor.
Tabii öfke ve stres sırasında insan vücudunda bazı enzimler salgılandığından kolesterol ve tansiyon da yükseliyor. Bu her ikisinin yükselmesi çok önemli bir konu çünkü Allah korusun ölümcül olabilecek durumlar bunlar Allah esirgesin. Yani strese bağlı beyin kanaması olabiliyor. Yani düşünün kalp krizi olabiliyor, felç olabiliyor. Üzüntüden sabah saçları beyaz kalkıyor. Üzülüyor, sabah felç kalkmış oluyor. Strese bağlı bir anda nefes darlığı geçiriyor, kurdeşen oluyor. SDF, egzama, kanser, streste kısa sürede hemen olabilen hastalıklar. Aynı zamanda da strese bağlı bir sebebi olmasa bile bu tarz hastalıklar streste, öfkede iyileşemeyen hastalıklar. Çünkü şiddetli bir stres sırasında makrofajların çalışması da etkileniyor. Bağışıklık sisteminin çalışması etkilenmiş oluyor doğal olarak da. Dolayısıyla savunma sistemi zayıflıyor. Savunma sistemi zayıf bir insanda iyileşemiyor. Yaralar iyileşemiyor. Vücut iyileşemiyor. Bir grip bir de inanın hani mutlulukta ve böyle
Evet,
affedilen
belki.
bir ruhta çok daha çabuk iyileşiyor maşallah.
Bilmiyorum, kanser hastalarını hep tavsiye ederler. Yani neşeli ortamda olsun, açık işte alanda olsun. Hocamız da hep bu tip hastalıklarda mutlaka keyfine, ailesi dikkat etsin. İşte ne bileyim,
Tabii.
huzurlu açık ortamda olsun,
Neşesi,
neşesi, rahatı iyi olsun diye. Frederick Laskin'in kitabında da özellikle uzun süreli kızgınlık. Çünkü bazı kişiler
keyfi.
artık bunu kendi kişiliğiymiş gibi
Evet.
görüp uzun süreli kızgınlık, stres, mesela çağımızın hastalığı stres diyor. Onu sanki gerçekten o çağda öyle bir hastalık varmış. Halbuki kişinin bakış açısı değiştiği zaman
Evet.
kendisi de değişir. Uzun süreli, işte kitabında şey diyor, uzun süreli kızgınlık ve stres yaşadığında fiziksel olarak kişinin sağlığı üzerinde de gözle görülür olumsuz değişiklikler olacak diyor. Olur diyor, şey olduğu gözleniyor diyor daha doğrusu. Vücut kendi içindeki termostatını bu şekilde sıfırlıyor diyor kitapta. Eğer düzenli olarak düşük seviyede öfkeye kendinizi alıştırırsanız bir süre sonra neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezsiniz diyor. Ve düzenli olarak artık hormon salgılanmaya başlıyor ve kendi ifadesi bu, o vücudu yakar diyor. İşte bizim
Evet.
söylediğimiz de bu. İntikam, öfke, stres vücudu yakar. Çünkü Allah o fıtrat üzerine yaratmamış
Evet.
vücudu.
Şimdi başka bir sağlık dergisinde de yine affetmeyle ilgili bir makalede İnsanın içinde yaşadığı öfkenin senin de söylediğin gibi kendisinde olumsuz duyguları yol açtığı, ruhsal dengelerini hatta fiziksel sağlıklarını bozduğu belirtiliyor yine. Aynı makalede kişilerin öfkeden dolayı yaşadıkları olumsuzlukları zaman içinde onlar da fark ediyor. Şimdi bundan kurtulmak için de hemen bozulan ilişkilerini düzeltmek, problemleri halletmek için affetmeye karar verdiklerini bildiriyor. Dolayısıyla da bunun farkına varıp yani affetme yolunu benimseyen insanlar affetmeyi seçtiklerinde üzerlerindeki bu stres kalkıyor. Hep aslında deminden beri söylediğiniz gibi öyle bir de söz vardır ya keskin sirke küpüne zarar diye.
Evet,
Mesela
tabii.
stres oluyor, affetmiyor. Affetse kurtulacak çünkü. Öfkeleniyor, günden güne daha onunla yaşıyor ama mesela bakıyorsun karşı tarafın haberi bile olmuyor. Kişi
Gerçekten,
kendi içinde böyle
evet.
olumsuz duygular yaşıyor, zor anlar yaşıyor kendi içerisinde. Kızıyor, küsüyor. Sadece olan kendisine
Kendine
oluyor.
oluyor, tabii.
Mutlaka insanın bunun şuuruna varması lazım. Bir dakika dur ben ne yapıyorum şu an? Yani yaşayacağın o vakti
Tabii.
ama zulüm ve eziyet içinde kendi kendine zulmederek yaşamış oluyorsun Allah korusun.
Evet. Özellikle tabii ki istatistikler önemli oluyor çünkü insan kıyasla bakıyor. Özellikle son yıllarda dindar insanlar ve ateist insanlar arasında çok fazla araştırmalar yapılıyor. Tabii insanların dine olan merakı arttı. Ateist insanların hayatı nasıl ya da dindar insanların hayatı nasıl merak ediyorlar. 1500 kişilik bir araştırma yapılmış. Burada dine bağlı insanlar var, ateist insanlar var. Bunlara soruluyor. Sonuç olarak bu kişilerde, özellikle dindar insanlarda depresyon, stres ve akıl hastalıklarının daha az olduğu, ateistlerde daha fazla olduğu gibi bir sonuca varıyorlar. Bu araştırmayı da yürüten Doktor Herbert Benson bu durumu şöyle değerlendiriyor. Dinlerin affetme duygusu onu teşvik ettiği için bu kişiler daha sağlıklı bir hayat yaşıyor. Dinler insanları, diğer kişileri affetmeyi öğütlüyor. Bu yüzden de dini inançları olan insanlar sorunlarını içinde biriktirmiyor. İşte affediyor. Hayatta daha kolay başa çıkıyor. İşte depresyon, stres gibi rahatsızlıklar bu kişilerde daha az
Evet.
görülüyor. Hemen ben bu konuyla ilgili bir ayet söyleyeyim inşallah. Kovumu şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Sen af ve kolaylık yolunu benimse. İslam'a uygun olanı örfe emret ve cahillerden yüz çevir. Araf suresinde bir ayet. Gerçekten af yolunu
Evet.
benimsememiz gerekiyor. Kolaylık yolunu
Evet.
benimsememiz gerekiyor.
Maşallah. bir araştırma da daha yapılmış stresle ilgili. Zaten kesin olarak stresin kalp sağlığına zarar verdiği zaten bilimsel bir gerçek. Araştırmalar sonucunda aksi huylu yaşlıların daha sakin yaşlılara göre 3 kat daha fazla kalp hastalıkları riskine sahip olduğunu tespit etmişler. Çünkü öfke sırasında stres hormonları artarak kalp kaslarındaki hücrelerin daha fazla oksijen ihtiyacı duymasına ve dolayısıyla kandaki trombositlerin yapışkanlığının artarak pıhtılaşmasına yol açmasına sebep olduğu ortaya çıkıyor. Bu da kalp için son derece olumsuz bir durum. Ayrıca öfke esnasında kalp atışları normalin üstüne çıktığı için de damarlarda kan basıncı yükseliyor. Dolayısıyla kalp krizi oluyor, Allah korusun.
Aksilenme deyince hep aklımda şey örneği gelen, trafikte mesela trafik sıkışıyor, arabalar arka arkaya dizilmiş, yani belli ki yol açılmayacak ve bekleyeceksin. Orada mesela aksilenmek, bağırmak, çıkıp dışarı insanlarla tartışmaya girme hem çözüm değil. Orada hem karşı tarafı moralini bozuyor, kendi moralini bozuyor, fevri hareket edenler oluyor, Allah göstermez karakolluk oluyorlar. Yani hem de çirkin bir manzara oluyor. Dediğim gibi akıl kullanılmadığı için orada çözüm de olmuyor. Akılcı yapılması gerekeni yapacaksın.
Bir de en iyi ihtimalle karakolda bitiyor aslında. Yani orada bir anlık öfkeye kapılıp Allah korusun mesela bıçak çekiyorlar, silah çekiyorlar. Sırf orada hani gazetelerde okuyoruz. Ne o? Trafikte bir olay olmuş. Mesela yani sadece anlık öfkesini yenemediği için orada, o strese yenildiği için bir insanın ölümüne sebep olabilecek,
tabii, Allah
Allah
göstermesin,
korusun, ciddi tartışmalar başlayabiliyor bunun sonucunda.
Sen de anlattın ama ayrıca ek bir bilgi olarak şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde kendilerince karşı taraftan intikam aldığını düşünen insanlar aslında karşı tarafa değil kendilerine zarar veriyor. Hatta kendilerini zehirliyorlar. Araştırmalara göre öfke ve düşmanlık kandaki enfeksiyona bağlı protein üretimlerinin miktarını artırıyor. Bu da çok tehlikeli, tetikliyor daha doğrusu. Aşırı öfkenin enfeksiyona yol açan proteinin üretimini artırdığı, işte atar damarı sertleşmesine, dolayısıyla damar tıkanıklığına, kalp krizine neden olduğu bu araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Protein çok kızgın ve morali bozuk kişilerde normal seviyeden çok daha fazla oranda yükseliyor bu proteinler. Kandaki yüksek seviyede olan bu protein atar damarların duvarlarında yağ birikmesine sebep oluyor. Bu damar tıkanıklığına yol açabiliyor. İşte damarlarda yağ birikimine sebep oluyor. Sonuç olarak kalp hastalıkları, işte sigara kullanımı, yüksek tansiyon gibi birçok faktör olmasına rağmen asıl depresyon, stres, öfke tarzı duygular, yani psikolojik duygular daha fazla etki ediyor. Araştırmalar bunu ortaya çıkardı.
Mesela Times'ta da yayınlanan öfke kalp krizi riskini arttırır diye bir makale vardı. Bunda da bu yapılan araştırmada kişiler kalp hastalıklarını, yani böyle strese meyil kişiler kalp hastalıklarını 3 kat, erken kalp krizinin ise 5 kat daha fazla diğerlerine oranla yakalanma riski altında olduklarını söylüyorlar. Maryland Baltimore'da John Hopkins Üniversitesi'nde bilim adamlarının tespitlerine göre çabuk sinirlenen kişiler ailelerinde kalp hastalıkları geçmişi olmasa bile kalp hastalığına karşı diğerlerine oranla daha risk altında olduklarını söylüyorlar. Özetle yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki öfkelenmek insan sağlığına baştan aşağı zararlı bir durum. Yani insan sağlığını her yönden ciddi şekilde bozan bir durum. Affetmek başta insanın nefsine zor gelebilir, hep başta da konuştuğumuz gibi. O öfkenin yaşamamıza getirdiği zorluklarla yaşamak, o olumsuzluklarla yaşamak kesin olarak çok daha zordur. Onun için en kısa zamanda hem zordur yaşamak hem de kısadır, Allah korusun. Dolayısıyla ya bakın, Allah kullarında öfkeyi sevmiyor, öfkeyi istemiyor. Hem fıtratımızda hem de bedenimizi öfkeyle yaşayamayacak şekilde yaratmış Allah. Allah dileseydi öfkeyi çok rahatla tölere edebilecek bir beden yaratabilirdi, bir metabolizma yaratabilirdi. Hiç kalbimizi veya az deminden beri konuştuğumuz o tıbbi durumları böyle hassas dengelere göre yaratmayabilirdi. İnsan stres altında da hiç sağlığı bozulmadan yaşayabilirdi. Hem ahlak olarak hem de sağlık olarak Allah istemiyor kullarında. Mutlaka öfkesiz, affedici, sakin, güzel Kur'an ahlakıyla yaşamamızı istiyor Allah bizden.
Elbette ki sonuç olarak affetmek sağlıklı kalmaya vesile olan davranışlardan biridir. Herkesin yaşaması gereken önemli bir ahlak özelliğidir. Peygamberimiz de sana zulmedeni affet, sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap diye belirtmiştir.
Evet, şimdi başından beri hep konuşuyoruz affedelim diye. Gerçi başta da söyledik ama şimdi aslında peygamberlerin, sahabelerin, İslam büyüklerinin yaşantılarına baktığında bizim affetmeye çalıştığımız konular da çok küçük kalıyor aslında. Mesela üstadımızdan yine ben örnek vermek istiyorum. Yaşamı boyunca göğüs gerdiği sıkıntıları bir düşünelim. 87 yıllık ömrünün 35 yılı hapislerde ve sürgünde geçmiş, Sibirya'da sürgünde geçmiş ve hem Sibirya'daki sürgün zamanındaki şartlar hem hapisteki şartlar soğuk, nem, o yaşta bir insanın yaşamını idame ettirmesi için son derece güç şartlar. Ama her haliyle üstadımız hep hakkını helal ettiğini, hep İslam ahlakından, Kur'an ahlakından hiçbir şekilde ödün vermediğini görüyoruz maşallah. Onun için bizim için de hep İslam büyüklerinin yaşantıları örnektir. Dolayısıyla biz de affedelim. Hiç kızgınlığa, kırgınlığa meyal vermeyelim kendi nefsimizde. İnşallah Allah'ın bizden istediği o güzel ahlakı yaşayalım inşallah kardeşlerim. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce ben hocamızın bir kitabını tanıtmak istiyorum. Kur'an Mucizeleri. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Kardeşlerim, bu 3 cilt basıldı bu kitap. Hocamız ilk Kur'an mucizeleri biri yazdı. Daha sonra zaman içinde, bakın baştan beri konuşuyoruz hep. Teknoloji ilerledikçe Kur'an mucizeleri de artıyor. 2, 3, 3. cilde kadar geldi maşallah. Allah nasip etsin. Daha önümüzde herhalde birkaç cilt daha gelecek gibi.
Ben de kardeşlerim hocamızın Kur'an Mucizeleri sitesini tanıtmak istiyorum. Kur'anmucizeleri.com sitemize çok güzel yeni Kur'an Mucizeleri eklendi. Mutlaka onu takip edin sitemize.
Hayırlı günler diliyorum.
Ben de hayırlı günler diliyorum.